Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü dersimizde 27. söz İçtihat Risalesi'nin hatimesinden başlayacağız inşallah. Bu konuyla ilgili sorulmuş soruları Ahmet abimizle değerlendireceğiz.
İnşallah.
Ahmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim.
Sorumuz şöyle. Asırlara göre şeriatlar değişir. Bu cümleyi izah eder misiniz? Asırlar denilmesinin hikmeti ne olabilir?
Evet, tabii bizde asır kelimesi yüzyıl olarak değerlendiriliyor. Ama buradaki asırlar kelimesi dönemler anlamında. Yani diyelim çocukluk dönemi var bir insanın, gençlik dönemi var, ihtiyarlık dönemi var. Değil mi yani? Nasıl bir insanın işte anne rahmindeki dönemleri var. İnsanın böyle farklı dönemleri olduğu gibi insanlığın da farklı dönemleri var. Tabiri caizse çocukluk dönemi, gençlik dönemi, kemale erdiği dönem ve ihtiyarlık dönemi gibi tabiri caizse insanlığın dönemleri var. İşte bunlara asırlar diyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar farklı farklı şeriatlar gelmiş. Yani şeriat hayat şartları demek. Şeriat aslında hayat şartları. Hayat şartları için konulan kurallar demek. Biliyorsunuz iki türlü ahkam var. Biri usulü fıkıh dediğimiz fıkhın dini boyutu, kelam boyutu, inanç boyutu. Bir de furuat dediğimiz aslında usulü furu fıkıh dediğimiz usulü fıkıh değil de furu fıkıh dediğimiz ibadetler, muamelat, alışveriş, ticaret ve ekonomi, işte siyasetle ilgili hükümler.
Evet.
Dolayısıyla dinin inanç esaslarıyla ilgili hükümler Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselam'a kadar değişmemiştir. Tabi detaylar olmuştur, olmamıştır geçmiş dönemlerde ayrı konu. Ama iman esasları birine iman etmektir, diğerinde iman etmemektir diye bir şey olmaz. Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla iman esaslarında, temel esaslarında ayrılık olmaz, farklılık olmaz.
Altı
ama
iman esası Hazreti Adem'den beri var.
Evet ama şeriatlar dedi onun için. Demek ki dinin usulü din dediğimiz inanç kısımları var. Bir de şeriat dediğimiz muamelat, uygulama, ahkam, kuralları vesaireler, ibadetlerle ilgili esaslar vesaire onlar var. İşte onlar değişebiliyor. Nasıl ki bir çocuğun giydiği elbiseler, değil mi? Yediği şeyler.
Evet.
Bak, hayatın olmazsa olmaz şeyleri var her insan için. Havasız hiçbir varlık olmaz. Bak, şart yani. Hava susuz olmaz. Ama çocuğun giydikleriyle ihtiyarın giydikleri değişebilir. Öyle mi? Çocuğun yedikleriyle kemal ermiş bir insanın yedikleri değişebilir. Tabiri caizse insanlık da sosyolojik olarak ihtiyaç duyduğu hayat şartlarında Cenab-ı Hak hikmetiyle her asrın, her dönemin insanına onun fıtratına uygun olarak emirler ve yasaklar vermiş. Mesela ona bir örnek vereyim, çok önemli. Diyelim ki Cenab-ı Hak bir ümmete eti yasaklamamış. Peygamberiyle ona avcılığı, eti, yağları helal kılmış. Ama Yahudiler Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında öyle aşırı gitmişler ki mesela onlara cumartesi günü av yasağı getirilmiş. Yani normalde av yasaklanması diye bir şey bir başka ümmette olmayabilir.
Evet.
Onları Cenab-ı Hak terbiye etmek için onlara şey getirmiş. Av yasağını getirmiş. Bak değişti değil mi? Ama günümüzde yok. Yasak değil. Veya diyelim ki bir başka peygambere zekatın şartlarını dörtte bir, malımızın dörtte biri vermenizi emrederken diyelim ki bir başka ümmete orucu şu kadar tutun derken bir başka ümmete, yani her ümmetin helallerinde, haramlarında, hayat şartlarında, onların fıtratlarına, mizaçlarına, yaşam standartlarına uygun olarak farklı farklı şeriatlar gelmiş. Onu söylüyor. Buradaki mevzu şu esas itibariyle. Demek ki Cenab-ı Hak İslamiyet'ten önce gönderdiği bütün peygamberlerin kitaplarında, onlara bildirdiği vahiylerinde, emir yasaklarında aynı dönemde de olsa farklı şeriatlar, farklı asırlarda da olsa farklı şeriatlar gelebilmiş. Ama İslamiyet'ten sonra farklı şeriat, farklı kitap, farklı peygamber yok. Onu söylüyor.
Evet.
Yani buradaki üstadımızın vermek istediği mana bu. Asırlara göre farklı şeriatlar gelmiş. Çünkü orada izah edecek biraz sonra derste gelecek. İşte onların birbirlerinin mizaçları farklı, huyları farklı, yaşam standartları farklı, birbirlerinin irtibatları farklı, ulaşım farklı vesaire. Bütün bu toplumsal farklılıklardan dolayı farklı farklı öğretmenler. Bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki bir üniversite düşünün. Üniversitede ilkokul da var. Evet. Ortaokul var. bir külliyede ilkokul var. Hatta anaokulu var. Anaokulu öğrencileri var. İlkokul öğrencileri var. Ortaokul öğrencileri var. Lise öğrencileri var.
Şimdi bazı eğitim kurumlarında olduğu
meslek lisesi öğrencileri var. Evet. Mesela. Şimdi onların her birine aynı hoca gönderilmez. Hatta aynı hoca gönderilse bile aynı ders verilmez. Adı matematiktir. Ama diyelim ilkokuldaki öğrenciye verilen matematik dersiyle herhalde üniversitedeki doktora yapan bir öğrenciye verilen matematik dersi aynı olmaz. Adı aynı olsa bile bak değil mi? Evet. Demek ki insanlık bir fakülte gibi tabiri caizse. İlkokul dönemlerinde olan insanlar vardı, ortaokul dönemlerinde olan insanlar vardı, lise döneminde olan insanlar vardı. Ne zaman ki bütün insanlar bir tek hocadan, bir tek şeriattan ders alacak hale gelmişler, o zaman tek şeriat, tek din, tek kitap, tek peygamber olmuş. Evet. Ondan önceki dönemlerde tabiri caizse az önce verdiğim fakülte bünyesindeki okullar gibi Cenab-ı Hak farklı öğrencilere, farklı muallimler ve öğrencilerin ruhlarına uygun da farklı dersler vermiş. İtikat inanç esasında zaten aynı. Aynen. Evet.
Yani bu cümleden asıllara göre şeriatlar değişir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asrından sonra da şeriatın değişebileceği manası
haşa,
kesinlikle.
Haşa, evet, elbette. Zaten yerinde okununca net bir şekilde anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Teşekkür ederim.
Allah razı olsun.
Amin.
Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hı. Bütün peygamberler için bu görevlendirme olmuş mu? Burada Resul ve Nebi farkı var mıdır?
Ha, güzel bir soru. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmesine göre 100 binden fazla peygamber, hatta 124 bin ifadesi net bir şekilde hadiste geçiyor. Evet. Dolayısıyla Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar da insanlık peygamberlerden mahrum kalmamış. Cenab-ı Hak, hatta Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret eden ayetler var. Yani her peygambere bir Resul gönderildiği ile ilgili. Peygamber Nebi gönderildiği ile ilgili. Dolayısıyla Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Burada dikkat çekilen iki tane konu var. Acaba bütün peygamberlere ayrı ayrı şeriatlar mı vermiş, verilmiş? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de de geçen Resul ve Nebi ifadesi arada bir fark var mı her peygambere?
Farkı mı ifade ediyor acaba?
Evet, acaba bir fark var mı ikisinin arasında? Önce şunu ifade edelim. Peygamberimizin bildirdiği hadiste 124 bin peygamber Nebi gönderilmiş, peygamber gönderilmiş. Bunlardan 313 tanesi Resul. Yani onlara ayrıca kitap verilmiş. O zaman bütün peygamberler Nebi'dir. Onda problem yok. Ama o peygamberler içerisinden 313 tanesinin ayrıca kendilerine müstakil kitap, şeriat verilmesinden dolayı onlara Resul de deniyor. Nebinin yanında Resul vasfı da kullanıyor. Evet. Demek ki buradaki ifade önemli. Ne diyor üstadımız? Her bir asırda diyor, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir, gelmiştir. Şimdi eğer peygamber, gönderilen peygamber aleyhisselam, hangi peygamber olursa olsun, bir önceki Resul peygamberin gönderildiği kitap ile amel edecekse, o artık o kitabın şeriatına göre amel ediyor. Ama yine vahiy alıyor Allah'tan. Yine Rabbim dilerse ona yeni bir hüküm de gönderebilir. Evet. Ama bir önceki peygamberin kitabıyla, şeriatıyla amel ediyor. Buna biz bu anlamda önceki şeriatla amel eden peygamber diyoruz değil mi? Ama diğerine hem peygamber Nebi hem de Resul. Evet. Öyleyse soruyu cevaplamak gerekirse her peygambere kitap verilmemiş, özel bir şeriat verilmemiş. Ama aynı asırda da olsa çok peygamberler gelebilmiş. Hatta aynı bölgede farklı peygamberler gelebilmiş. Olur ki aynı asırda gelmesine, aynı dönemde gelmesine rağmen farklı kitap da verilebilir. O da mümkün. Ama her peygambere ayrı ayrı kitap ve şeriat verilmemiş. Bazılarına verilen kitap ve şeriat kendisinden sonra gelen peygambere, peygamberler vasıtasıyla o şeriatlar amel edilmiş. Hatta hatırlarsanız Peygamber Aleyhisselam buyurmuş, benim ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Niye? İsrailoğullarına Tevrat indirilmiş. Evet. Tevrat'ın şeriatına göre amel edecekler. Doğru mu? Gelen peygamber yeni bir kitap gelmiyor ona artık. O önceki peygambere yani Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat ve içindeki şeriatla amel ediyor. Elbette oradaki iştihatlar yapıyor. Belki Allah-u Teala dilerse yeniden onlara hükümdür ama esas hüküm ve şeriat o. Şimdi dikkat ederseniz ümmeti Muhammed de yeni bir hüküm getiremiyor. Değil mi? Yeni bir hüküm ortaya icat edemiyor. Çünkü peygamber yok. Ama alimler nasıl İsrailoğulların peygamberleri Tevrat'ın hükümleriyle iştihad ederek amel ediyorlarsa, tabiri caizse ümmet-i Muhammed'in alimleri de Kur'an'dan, sünnetten istihraç ettikleri iştihatlarla amel ediyor. Böyle bir benzetme söz konusu. Peygamberlik noktayı nazarından değil, uygulama noktayı nazarından bir benzetme söz konusu. Evet. Özetle söylemek gerekirse, belirli sayıda peygamber, resul ve kitap gönderilmiş. Ama diğer bütün nebiler o gönderilen kitaplarla ve peygamberlerin şeriatlarla amel etmişler. Olabiliyor yani. Üstadımız niye bunu söyledi? Şunu demek istiyor. Yani nasıl ki asırlara göre şeriatlar değişir, hatta bırakın asırlara göre şeriatlar değişmesini, aynı dönemde, aynı asırda birden fazla peygamberler, birden fazla şeriatlar da gönderilmiş olabilir. İslamiyet'ten önceki dinlerde, şeriatlarda kastediliyor yani. Evet. Onu demek istiyor yani.
Evet, Allah razı olsun.
Amin.
Hatem-ül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda, her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır.
Evet.
İslam'ın diğer dinlerden ayrıcalığı nedir ki onun inzaliyle geçmiş şeriatların hükmü kalkıyor?
Ha, evet. Tabi İslamiyet'in bütün insanlığa gönderilmesinden dolayı önceki şeriatların hükümleri kalkıyor. Ama burada şunu ifade edelim. Şer'u men kablena şer'un lena in lem yusah diye bir kural var. Arapça bir kural. Yani İslamiyet'ten önceki şeriatlar eğer İslam dinini nesetmediyse, hükmünü kaldırmadıysa bizim için de şeriattır. Bunun uzun detaylı kuralları var. O detaya girmeyelim şu anda. Yani hangileri İslamiyet'te devam ettirilir, hangileri devam ettirmez, bu fıkıh usulü konusudur.
Evet.
Ona girmeyelim. Ama burada verilmek istenen mana şu. İslamiyet dini gelinceye kadar, İslam dini gelinceye kadar Cenab-ı Hak tabiri caizse toplumu belli bir seviye ulaştırmış. Önceki öğretmenlerin, muallimlerinin, ümmetlerine verdikleri derslerle, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği şeriatlarla toplum kaynaşmış ve belli bir seviyeye gelmiş tabiri caizse.
Evet.
Mükemmel bir insan seviyesine gelmiş gibi. Dolayısıyla artık bir tek peygamberden, bir tek dinden, bir tek şeriattan, bir tek kitaptan ders alacak hale gelmişler. Tabiri caizse. Onun için İslamiyet'ten sonra başka bir şeriata ihtiyaç yok. Ama bunun peki farklı telakkiler olabilir, farklı yaşam tarzları olabilir. Ne kadar insan toplumları bir araya gelse de yine de dünyadaki bütün insanlar aynı mizaçta, aynı ahlakta, aynı kültürde, aynı toplum yaşantısında ve aynı coğrafi şartlara sahip olmadığından evet din, şeriat, kitap, peygamber bir. Ama bu şeriatın içerisinde içtihat yöntemiyle farklı anlamalar ve algılar olabilir. Ona açık, onun için mezhepler olmuş. Dolayısıyla burada üstadımızın vermek istediği mana artık Hatem-i Enbiya'dan sonra, Hatem-ül Enbiya, bu peygamberimiz, peygamberlerin sonuncusu, Hatem, peygamberlerin sonuncusu, bu tabiri de bir cümleyle katta bulunalım. Hani biliyorsunuz, Nebi, peygamber demek ama daha önceki peygamberin şeriatlarıyla da amel eden demek. Kendisine özel bir kitap ve şey verilmeyenlere de Nebi deniyor. Peygamber Aleyhisselam hem nebidir çünkü kendi önceki şeriatlardan da amel ettikleri var Allah'ın izniyle. Hem de peygamberdir, resuldür çünkü bizatihi kendisine kitap verilmiş ve yeni bir şeriat gönderilmiş. Cenab-ı Hak peygamberimiz için Hatemül Rusul dememiş de. Yani resullerin sonuncusu dememiş de Hatemül Enbiya demiş. Nebilerin sonuncusu. Niye? Allah korusun. Peygamberin ümmetlerinden biri, ben de Nebiyim, peygamberin getirdiği şeriatla amel eden bir peygamberim iddiasında bulunmasın diye. Onu da yolunu kapatıyor yani. Ya bırakın bir peygamberimizden sonra Resul gelmesini, kendisine bir kitap verilen şeriat, yeni şeriat verilen bir peygamber gönderilmesini, yeni o şeriatla amel edecek bir peygamber de Allah göndermeyecek diyerek böyle mükemmel bir ifade. Hatemen Nebiyyin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peygamber, nebilerin sonuncusu diye. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'a kadar insanlık diğer peygamberlerin öğretileriyle, eğitmenliğiyle, yönlendirmesiyle onları bir kemale erdirmiş ve peygamberimize talebe olacak hale getirmişler. Bütün insanlığı. İşin özü bu yani. Onun için İslamiyet'ten sonra yeni bir şeriat, yeni bir din, yeni bir peygamber gelmeyecek. Vurgu, mana ve maksat buna, bunun üzerine.
Allah razı olsun.
Amin.
Hatem-ül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır.
Evet.
Hal böyleyken Hz. İsa'nın aleyhisselam yeniden nüzulünün hikmeti nedir?
Ha, çok güzel. Şimdi Hz. İsa aleyhisselam'ın özellikle bu soru çok soruluyor.
Evet.
Hz. İsa aleyhisselam ahir zamanda nüzul edecek. Bununla ilgili ayetlerden işaretler var. Peygamberimizin açık ve net sahih hadisleri var. Dolayısıyla ümmeti Muhammed nüzulü İsa haktır diye hükmetmiş. Yani İsa aleyhisselamın kıyamet kopmadan önce yeryüzüne semadan inmesinin, çünkü vefat etmeden, ölmeden Allah-u Teala onu dünyevi bedeniyle, cesediyle beraber göklere çıkardı. Melek hayatı gibi bir hayata mazhar. Yemeye, içmeye ihtiyaç yok. Yemeden, içmeden bedeni de ruhuna uygun bir hale getirilerek melekler gibi semada duruyor. Peki kıyamet kopmadan yeryüzüne inecek. İndi. Kim bu? İsa aleyhisselam. Peygamber miydi? Peygamberdi. O zaman şimdi yeryüzüne indiğinde hani İslamiyet'ten sonra başka peygamber gelmeyecekti? Sanki o bir peygamber olarak gelmiş olmuyor mu? Şeklinde bir düşünce. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisini okuduğumuzda mevzu netleşiyor. Peygamber buyuruyor ki İsa aleyhisselam inecek. Ümmetimden olacak ve şeriatımla amel edecek. Yani İsa aleyhisselam Hristiyanlık dini ile gelmeyecek. Hristiyanlık dininin peygamberi olarak gelmeyecek. Ümmeti Muhammed'den birisi olarak ve Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'a inanmış bir ümmet olarak ve amel edeceği şeriat da zaten İslamiyet'in şeriatıdır. Çünkü zaten Hristiyanlıkta şeriat yok. Yani Hristiyanın normalde iman esasları var Hristiyanlıkta. Şer'i hükümler gelmemiş. Çünkü İsa aleyhisselam böyle bir fırsat olmamış. Dolayısıyla kesinlikle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra başka bir peygamber gelmeyecek, başka bir şeriat gelmeyecek sözüne aykırı bir durum değildir bu. Çünkü İsa aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek, ümmeti Muhammed'den birisi olarak gelecek ve yeni bir şeriatla amel etmeyecek, İslam şeriatla amel edecek. Zaten hadis-i şerif de bunu net bir şekilde ifade ediyor. Gerçekten önemli bir soru ve çokların aklına geliyor ve bize de çok çok soruluyor.
Peki Hazreti İsa aleyhisselam peygamberlik vasfı devam ediyor ama görev yapmıyor.
Peygamber değil. Çünkü peygamber olarak olsa o zaman insanları da yine Hristiyan'a davet etme vazifesi olmuş olur. Peygamberlik vazifesi devam etmiyor.
Evet.
Zaten gökyüzünde çekildiğinde peygamberlik vazifesi bitmiş oluyor. İslamiyet gelince de bütün peygamberlerin getirdiği şeriatlar bitmiş oluyor. Peygamberlikleri, şeriatları, hükümleri. Öyleyse peygamberimizden sonra gelen peygamber ümmeti olarak geliyor. İsa peygamber olarak değil, ümmeti Muhammed'den İsa olarak geliyor. Aleyhisselam.
Allah razı olsun.
Allah şefaatlerini ayrı eylesin. Evet.
Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Mizaçlara göre ilaçlar tebettül eder.
Evet.
Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir.
Güzel.
Bir tarafta insana bakan suni meseleler, öte tarafta taraf-ı ilahiden tavzif var. Buradaki farklılık ve değişim nasıl
açıklanır? Evet. Aslında sorunun mantığı çok güzel. Yani Üstad Bezun Hazretleri insanların dünyada yaşam standartlarının, mevsimlere göre şartlarının, kullandığı malzemelerin veya hastalığın özelliğine göre ilaçları farklı kullanmalarını örnek göstererek, öyleyse diğer asırlarda da, İslamiyet'in önceki zamanlarda da, dönemlerde de her tabiri caizse nasıl ki mevsimler değişiyordu, yaz mevsimiyle kış mevsimi bir değildi. Yaz mevsiminde giyilen elbiselerle kış mevsiminde giyilen elbiseler, yazın ihtiyaç duyduğumuz şeylerle kışın ihtiyaç duyduğumuz şeyler bir değildi, değil mi? Öyleyse İslamiyet'ten önceki dönemlerde de aralarındaki mevsim farkları olduğu için, aynı mevsimde gönderilmediklerinden tabiri caizse, farklı mevsim şartları yaşadıklarından sosyolojik olarak, yoksa mevsim anlamında söylemiyoruz. Dolayısıyla o sosyolojik farklı şartlarda bir mevsim farkları gibi olduğundan, elbette Cenab-ı Hak da onların şartlarına, konumlarına, terbiyelerine, mizaçlarına uygun şeriatlar göndermişti. Öyleyse bir toplumun şartı hangi şeriatı gerektiriyorsa onu gönderiyor. Diyelim ki biraz sert mizaçları, ona uygun şeriat gönderiyor. Bir başka toplumun işte mizacı farklı, huyu, gelenekleri, kültürleri, yaşam standartları ona farklı bir şeriat gönderiyor. Çünkü onun manevi mevsimi farklı. Oldu değil mi?
Evet.
Şimdi soruyu soran diyor ki, bu diyor insanların gündelik hayatta kullandıkları bu standartları örnek vererek Allah-u Teala'nın taraf-ı ilahiden gelen şeriatı kıyas etmek biraz uygun düşmez mi gibi? Uygun düşer. Çünkü birisi Allah'ın kevni kanunu, diğeri Allah'ın şer'i kanunu. Yani bugün insanlar kullandıkları şeyleri kendileri icat etmiyorlar ki. Yine Allah'ın yarattığı şeylerde ilaç yapıyoruz.
Evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatını dışladık. Kainatta olmayan bir şey yapmış olmuyoruz ki. Yine Allah'ın kainatta koyduğu kurallara uyarak ilaçlar elde ediyoruz. Yine Allah'ın kainatta koyduğu mevsimlere uyarak yine Allah'ın yarattığı şeyleri kullanıyoruz. Doğru mu? Yani kainattan, Allah'ın yarattığından başka bir şey kullanmıyoruz. Öyleyse bu örnekleri verilerek kevni kurallardan, Allah'ın kanunlarından örnekler verilmiş. İslamiyet'ten önceki şeriatların farklı olması da Allah'ın kelam sıfatından gelen şeriat kanunlarıyla ilgili farklılıklar nazara verilmiş.
Yani misalde Allah-u Teala'nın icraatı kainat ile beraber açıklanıyor.
Aynen
yani
öyle.
Tefekkürü fi alâ illâh.
Aynen öyle. Yani peygamberlere gönderilen şeriatların farklılığı, İslamiyet'ten önceki peygamberlere gönderilen şeriatların farklılığı, Cenab-ı Hakk'ın kainatı yarattığı imkanların, şartların farklılığı gibidir. Bugün mesela diyelim bir hasta, hastalığına göre de farklı ilaçlar kullanılıyor. Hatta bu asırdaki hastalıklara kullanılan ilaçlarla geçmiş asırdaki hastalıklara kullanılan ilaçlar bir değil. Değil mi?
Evet.
Ama hepsi kainat eczanesinden hazırlanıyor. Allah-u Teala'nın verdiği imkanlarla, yine Allah bize vermiş ilmi, fikri, yine Allah'ın verdiği kainattaki imkanlarla hazırlanıyor. Kainatta olmayan bir şey icat edilmiş olmuyor ki. Dolayısıyla bu nasıl böyleyse ve bu bize mantıklı geliyorsa, mevsimlere göre elbiseler değişirse, hastalıklara göre ilaçlar değişirse, niye yani toplumsal farklılıklara göre, sosyolojik farklılıklara göre, toplumların mizaçlarına, kültürlerine göre şeriatlar farklı olmasın? Öyleyse İslamiyet'ten önceki bu farklılıklar, farklı şeriatların gelmesini, niye peki üstadımız ısrarla bunların üzerine duruyor? Şundan dolayı. Yani İslamiyet'ten önce farklı peygamberlerin farklı topluluklara farklı şeriatları getirmesi, onların toplulukların arasındaki farklılığın çok fazla olmasından, aynı şeriatla hepsinin aynı anda idare edilmesinin hikmete uygun olmadığındandır.
Evet.
Peki niye İslamiyet'ten sonra başka bir şeriat gönderilmiyor? Çünkü toplumlar arasındaki gidiş gelişler, işte göçler, toplumların birbirleriyle kaynaşması ve dünyada tabiri caizse toplumsal bir yakınlık meydana gelmesi hepsinin aynı peygamberden, aynı öğretmenden, aynı şeriattan istifade edecekleri hale gelmesi manasına geliyor. Onun için tek şeriat, tek peygamber ve tek kitap gönderilmiş.
Hele günümüzde kültürler arası mesafe daha da...
Hele şimdi daha da iyice.
Evet.
Konu daha netleşti. Burada şunu da ifade edeyim müsaade ederseniz.
Evet.
Allah-u Teala hakimdir. Yani dilese ilk insanı da bugünkü insanlar gibi yapar değil mi? Ama hikmet-i ilahiye, bu kadar peygamberin gönderilmesini, toplumların mizaçlara uygun şeriatları göndermeyi iktiza etmiş. Değil mi? Ama İslamiyet'ten sonra da toplumun bir aynı peygamberden ders alacak seviyelere gelmesinden dolayı da böyle hikmet iktiza etmiş. Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Biz hikmetlerini anlamaya çalışıyoruz. Böyle yapmasaydı olur muydu? Elbette Allah dilerse olur. İnsanı böyle yapmasa Allah başka bir şekilde yapsa olur muydu? Olur tabii.
Evet.
Ama niye böyle yaratıldı? Hikmetten anlatacağım. Gözü niye burada? Bak ne güzel. Burun niye burada? Ne kadar güzel yerinde yaratılmış. Bak saçlar ne kadar güzel yerinde yaratılmış. Bak hikmetleri anlamaya çalışıyor. Aynı onun gibi. Allah-u Teala İslamiyet'ten önce peygamberleri göndermez, tek peygamber gönderirdi. Ama bu kadar peygamber gönderilmemiş olurdu. Bu kadar farklı şeriatlar, bu kadar farklı terbiye metotları görülmemiş olurdu. Biz hikmetleri anlamaya çalışıyoruz. Yoksa Allah dileseydi şöyle yapmazdı, yapardı, ona biz karışmıyoruz ki. Yapmamış, böyle yapmış. İstediği gibi yapar. Böyle yapmış, biz de insan olarak, kul olarak niye böyle yaptığını hikmetlerini araştırırız. Öğrendiklerimizi de kardeşlerimizle paylaşırız. Üstad Bezim Hazretleri bu konuları gerçekten güzel hikmetler anlatarak insanların eğer şüphesi varsa şüphelerini izah ediyor. Eğer biraz akıllarına, kalplerine, nefislerine işte üfürülmeler varsa onları da tatmin ederek kalbi mutmainlik ve aklı ikna yollarını göstermiş oluyor. Ne güzel. Elhamdülillah.
Allah razı olsun.
Amin.
Ahkam-ı şeriyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilaç olur. İzah edip şer'i hükümlerin değişen ve değişmeyen kısımlarına örnek verir misiniz?
Evet, buradaki teferruatı furuat, furu fıkıh olarak ifade edelim ki net anlaşılsın. Mesela diyelim ağacın ana gövdeleri var, bir de yan dalları var. O dallara teferruat, bizim Türkçe'deki teferruat olsa da olur, olmasa da olur anlamında değil yani.
Evet.
Bu fıkhi bir tabirdir. Furu fıkıh demektir. Bütün fıkıh kitapları, bu fetva kitaplarının tamamı furu fıkıh kitaplarıdır. Dolayısıyla buradaki teferruat dediği, dinin temel inanç esaslarına taalluk etmeyen, temel kurallarına, esaslarına ait olmayan, içtihata açık olan kısımlar demek.
Artık mesela muamelat.
Mesela başı meshetmek usuldür.
Evet.
Bir örnek verelim, güzel bir örnek. Başı meshetmek usuldür. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, Peygamber hadislerinde geçiyor. Başlarınızı meshediniz, abdest alırken. Peki başımızı meshederken ne kadar meshedeceğiz? İşte burada ahval-i beşeriye bakıyor. Ha, ne kadar güzel bir ifade. Ne demek? Mesela buradaki içtihat buraya girdi işte. Alimlerin bir kısmı demişler ki buradaki ba bir şeyin rubu demektir. Dörtte biri demektir. Dolayısıyla başın dörtte birini meshetmek farzdır. İmam-ı Azam Hazretleri bunu içtihat etmiş. İmam-ı Şaf Hazretleri yok diyor. Bu dokunmak anlamına gelir diyor. Bir adamın eli ıslaksa bir parmak da başına dokunuverse hafiften olur. Oldu mu? Bu da oldu. Ama bir başka mezhep alimi de diyor ki bu diyor tamamını kaplamak anlamına gelir. Elleri ıslatıp başın tamamını kaplama mesh yapmaktır. Başını mesh edeceğiz. Şimdi ahval-i beşeriye bunu uygulayalım. Diyelim ki Türkiye Anadolu gibi bir yerde yaşıyorsun. Ne çok sıcak ne de çok böyle buzullar gibi soğuk. Ne yapıyorsun? Başını dörtte bir mesh etmezsin. Size bir zararı yok. Bak ahval-i beşeriye tuttu. Ama siz sıcak memleketlerde yaşıyorsunuz. Şöyle bir serinlemek için başınızın tamamını meshetmek ne kadar güzel değil mi?
Evet.
Ama diyelim ki kutuplara yakın. Soğuğun -40, -30 öyle mi? -50 olduğu, -20 olduğu yerlerde yaşıyorsunuz. Hadi bakalım siz günde dışarıda başınızı 5 kere meshedin böyle. Hele kaplama. Ahval-i beşer ne diyor? Şöyle diyor başınızın yanından şöyle hafif de şey yapıverseniz öyle mi?
Evet.
Meshediverseniz yeter. Bak. Dolayısıyla ahval-i beşeriye baktı burada. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği şeriat kanunlarının temel esaslarında bütün Müslümanlar müttefik ama furuat dediğimiz, furu fıkıh dediğimiz teferruatlarda, içtihat giren kısımlarında farklılıklar, toplumsal yapı, insanların mizaçları, ahlakları. Buna bir örnek daha vereyim. Mesela diyelim ben bazen diyorum ki insanlara lütfen dış ülkelere gittiğinizde mesela Çin'e gidiyoruz değil mi şimdi? Evet. Tayland mı? Tayland'a gidiyoruz.
Tayland.
Kuveyt'e şeye gidiyoruz, Kore'ye gidiyoruz, Kore'ye. Böyle yerlere gittiğinizde siz şeriatı anlatın diyoruz. Yani dini anlatın, İslam'ı anlatın. Abdest anlatın ama abdestin furat kısımlarını ona bırakın. Veya diyelim ki deniz ürünleriyle ilgili bir şey anlatacaksın. Deniz ürünleriyle ilgili detaya girmeyin. Allah'ın helal kıldıkları vardır, haram kıldıkları vardır deyin. Onlar helal araştırırken zaten deniz ürünlerinin tamamının helal olduğu mezhebi seçecekler. Niye? Adamlar zaten bütün deniz ürünlerinden her şeyi yiyorlar. Bak orada ahval ne oldu? O toplumun ahvali deniz ürünlerinden çıkan her şeyi yemeyi helal kılacak onlara. Onlar fıtraten onu seçecekler. Üstad Hazretleri de diyecek biraz sonra ileride. Tensib ilahiyle diyor mezhepler seçilmiş. Yani bir bölgede bir mezhep ağırlıktaysa o bölgenin fıtratına en uygun içtihatlar olduğu için o seçilmiştir. Tabii canım. Şimdi diyelim ki Hanefilerde böcüler, börtekler, bunlar şunlar yenmiyor. Niye? Onlar bunları tiksiniyor. O zaman bundan tiksinen insanlar Hanefileri seçiyor. Hanefiliği seçiyor. Ama kardeşim her türlü böceği, her türlü şeyi yiyen bir topluma din-i İslam anlatacağınızda ne diyecek kardeşim ben buna helal diyen mezhebi seçeyim diyecek. Doğru mu? Bak. Ahval-i beşeriye baktı. Ne kadar güzel ya. Demek ki temel esaslarda şeriatta değişiklik yok. Ama furuat kısımlarında, içtihada giren kısımlarda şeriat açık bırakmış yolları. Her toplum müştehit imamların içtihatlarına uygun olanlarını seçerek hayatlarını yürütebilirler. Bu da İslam'ın güzelliği. Bütün asırlara bakan cihan şumul olması her topluma, her kültüre, her sosyolojik yapıya uygun bir hak mezhebin olduğunun güzel bir yöntemidir. Evet. Onun için mezhepler büyük bir lütuftur. Büyük bir nimettir. Ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisinin manası bu işte.
Bir de din kolaylık dinidir.
Din kolaylıktır.
Allah sizin için kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor.
Oh elhamdülillah. Yani
kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadisinde bir.
Maşallah. Hepsini birleştirdiğimizde ahval-i beşeriye bakar. Çok güzel bir ifade. Hani diyelim bir insan hastalandı. O hastanın uygun ilacı farklı veriyoruz. Öbürüne farklı veriyoruz. Ahval-i beşeriye.
Asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tahavül eder.
Evet.
Mezheplerin zuhuru ile Resullere tabi olan Nebilerin tavzifi aynı mantık ve muhteva içerisinde değerlendirilebilir mi?
Anladım. Şimdi diyelim ki Tevrat gönderilmiş Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Hazreti Musa Aleyhisselam'a bir de şeriat verilmiş. Tevrat ve şeriat. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen Nebiler, yani kendilerine bir kitap verilmeyen, yeni bir şeriat gönderilmeyen ama peygamber olarak gönderilen, Nebi olarak gönderilen zatlar, mübarek zatlar Tevrat'a göre amel ediyorlar. Değil mi? Ama yine bunlar vahiy alıyorlar. Doğru. Fakat yine vahiy alıyorlar bunlar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen alimler, müştehitler, Peygamber Aleyhisselam bildirdiğine göre benim ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Hangi açıdan? Peygamberlik noktayı nazarından değil, önceki şeriatla, önceki kitapla amel etme noktasından benziyorlar. Ya yani nasıl ki İsrailoğullarının birçok peygamberi kendinden önceki Tevrat'la ve Tevrat'ın şeriatı amel etmiş ama vahiy alıyor. Aynı onun gibi ümmeti Muhammed'in alimleri de asla bir şeriat, bir kitap sahibi değiller. Kendilerine gönderilen Kur'an ile ve Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin şeriatını amel edecek yoruldalar. Ama oradan istihraç ederek, içtihat ederek hükümler çıkarabiliyorlar. Demek ki vahiy almayı saymazsak, İsrailoğulların peygamberleri vahiy alıyorlardı. Onu saymazsak bir önceki şeriatla amel etme ve o kitaptaki hükümlerle amel etme noktasında benziyorlar. Bir de içtihat etme noktasından benziyorlar. Bir de şu var burada tabiri caizse peygamberlik makamına sahabe de olsa kimse yetişemiyor. Ama peygamberin yaptığı işi peygamber olmayan da yapabilir. Değil mi? Peygamber tebliğ etmiş. Bak peygamber içtihat etmiş. O da peygamberin içtihadı Allah'ın kontrolünde. Peygamberin çalışması Allah'ın kontrolünde. Allah'ın emrine uygun hareket ediyor. Ama diğer insanlarda bu özellikler yok. Demek ki burada biz bir vahiy saymazsak vazife, görev anlamında bir değerlendirme yapılabilir. Bu hadis-i şerife de dikkat ettiğimizde böyle bir incelik olabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim net bize ifade ediyor. Problemlerinizi peygambere sorun diyor Allah. Evet. İler Rasul ve ila ulul emri minhum. Bir de kendilerinden olan müştehitlere sorsunlar diyor. Bak ne anladık biz burada? Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken onu kendisine, ahirete irtihal ettikten sonra sünnetine, hadislerine. Peki Kur'an'a baktık, hadislere baktık, sünnete baktık. Ya bilemedik, ya anlayamadık, ya problemi çözemedik. O zaman müştehitlere sorun diyor. Demek ki müştehitlere sormak bu anlamda Allah'ın bir emridir. Biz de müştehitlere sorarak ümmeti Muhammed hak mezhepleri belirlemişler. Bunlar haktır diye ittifak etmişler. Öyleyse Allah'ın rızasına uygun olunduğu manasına gelir. Allah emrediyor, ümmeti Muhammed de uyuyor. Ümmeti Muhammed'in gittiği yolun da doğru olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlerin gittiği yol diye onları met ediyor. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım ümmeti Muhammed'in alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibi ama işi vahiy yönünü ve peygamber yönünü hesaba katmadan sadece tebliğ, içtihat ve onlara da uyulması gerektiği noktasından benzerlik vardır denilebilir. Evet. Evet, İnşallah özetleyebilmişimdir. Allah korusun yanlış anlaşılmaya çok müsait. Tamamını dinlemek lazım bu tür sohbetlerin, konuşmaların. Bir cümleyi alarak yanlış yönlendirmek mümkün. Dikkat etmek lazım. Dinleyicilerimize de bunu hatırlatmış olalım.
Evet, Allah razı olsun.
Amin.
Sorularla Sözler programının değerli takipçileri. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
Evet, Allah'a emanet olun. Dualarınızı bekleriz inşallah.